Quasimodo gidip geliyordu. Ellerini çırpıyor, bir ipten öbürüne koşuyor. Altı şarkıcıyı da sesle, hareketle coşturuyordu. Tıpkı akıllı virtüözleri kışkırtan bir orkestra şefi gibi. Hadi diyordu. Hadi Gabriel, bütün gürültünü dök şu alana. Bugün yortu günü. Tibol, tembellik istemez. Yavaşlıyorsun bak. Hadi, hadi bakalım. Yoksa paslandın mı tembel? Bu iyi işte. Çabuk, çabuk. Tokmak görünmesin. Hepsini de benim gibi sağır et. İşte böyle. Aferin Tibol. Aferin sana Gilyum. Sen en büyüklerisin. Sen en büyüklerisin Paskü. En küçüğünüz. Öyle olduğu halde Paskü en iyi gideniniz. Bahse girelim ki duyanlar onun sesini seninkinden daha iyi işitiyorlar. Güzel. Benim Gabrielciğim daha hızlı. Daha hızlı. Hey, ne yapıyorsunuz siz ikiniz orada? Ta yukarılarda. Serçe beyler bakayım. Sizin en küçük bir ses çıkardığınızı görmüyorum. Nedir oradaki bakır gagalar? Ağızlar şarkı söylenmesi gerektiği zaman esnermiş gibi duruyor. Tamam, herkes çalışsın. Bugün Anosyasyun yortusu. Güzel bir güneş var. Şahane bir çan sesi gerek buna. Zavallı Gilyum, bak soluk soluğa kaldın. Şişkon benim. Birbiriyle yarışırcasına altısı birden zıplayan parlak sağrılarını, arabacının haykırışıyla şuradan buradan iğnelenen İspanyol kıtırları gibi sallanan çanları kışkırtıyor, coşturuyordu. Birdenbire çan kulesinin dimdik duvarını belirli bir yükseklikte kaplayan geniş kayağın taşı, balık sırtı süsler arasından bakışını aşağı doğru kaydırınca Quasimodo alanda bir topluluk gördü. Pek acayip bir biçimde giyinmiş bir genç kız yere kilimsermiş, bir keçi de üzerine oturuvermişti. Bunların çevresini hemen bir kalabalık kuşatmıştı. Bu görünüm birdenbire çancının düşüncelerinin akışını değiştirdi ve esen bir yelin erimiş bir reçinayı dondurması gibi onun müzik heyecanını, coşkusunu donduruverdi. Quasimodo durdu. Sırtını çanlara döndü. Kayağın taşından siperliğin arkasına çömeldi. Bir keresinde başdiyakozu şaşırtmış olan o dalgın, tatlı ve yumuşak bakışıyla oyuncu kıza gözlerini dikti. Bu arada unutulan çanlar birdenbire hepsi aynı anda sustu. Böylece Pontechange'ın üzerinde büyük istekle canı gönülden çan sesini dinleyen çan meraklılarını büyük bir düş kırıklığına uğrattı. Bunlar da ilikli güzel bir kemik gösterip de kafasına bir taş fırlatılan köpek gibi süklüm püklüm, şaşkın şaşkın çekilip gittiler. Kader. Gene o aynı Mart ayının güzel bir sabahı, sanırım ki 29'u cumartesi günü, Sant Eustache yortusunda genç dostumuz öğrenci Jean Folo de Moulin giyinirken kesesinin bulunduğu poturun hiçbir madeni ses çıkarmadığını ayrımsar. Zavallı kesecek, diyerek onu cebinden çekip çıkardı. Nasıl? En küçük bir metelik bile de mi yok? Zarlar bira kupaları ve bir dev Venüs. Hiç acımadan senin karnını deşmiş. Bak nasıl da bomboş, bumburuşuk ve gevşeksin. Yaşlı bir cadının göğsüne benziyorsun. Sorarım size Bay Sego, Bay Seneca. Kemik gibi sertleşen kitapları şurada, döşeme taşlarının üzerinde yayılıp dağılan sizlere sorarım. Bir darphane müdüründen ya da Pontechange'deki bir Yahudiden daha iyi. Her altın, gümüş ya da bakır paranın değerini meteliğine kadar bilmenin bana ne yararı var? Ah, Consul Sego, süslü uzun cümlelerle, tıpkı öylecelerle, gerçeklerle, içinden çıkılacak bir gibi değil. Üzgün üzgün giyindi. Potinlerinin bağını bağlarken aklına birden bir şey geldi. Ama onu geri itti. O düşünce gene geldi. Yeleğini ters giydi ki bu içinde bir savaş koptuğunun açık belirtisiydi. En sonunda başlığını hışımla yere çarptı ve bağırdı. Aman ne yapayım? Ne olursa olsun. Ağabeyime giderim. Bana bir güzel vaaz çeker ama hiç olmazsa para da koparırım. İçi kürk kaplı geniş kollu paltosunu aceleyle giydi. Yerden başlığını kaptı ve umutsuz bir tavırla dışarı fırladı. Ahva sokağından aşağı, City'ye doğru ilerledi. Üşet sokağının önünden geçerken durmadan dönen o şahane kebapların mis gibi kokusu koku duyusunu gıcıkladı. Bir gün Fransisken papazına şu gerçekten de bu kebaplar şaşılacak şeyler gibi dokunaklı bir çığlık kopartıran o dağ gibi kebaba sevgi dolu bir bakış yöneltti. Ama Jeon'un yemek yiyecek parası yoktu. Derin bir iç çekmeyle City'nin girişinde nöbet tutan heybetli kulelerin çift yoncası Petit Châtelet'in revakı altına daldı. Gelenek haline geldiği üzere 6. Charles'ın Paris'ini İngilizlere teslim eden Pegne Luglen'in yontusuna geçerken bir taş atmak için bile oyalanmadı. Onun yüzü taşlarla ezilmiş ve çamurla kirlenmiş yontusu 300 yıldan beri Ahba sokağıyla Pussy sokağının köşesinde tıpkı ebedi bir teşhir direğindeymiş gibi bu suçun kefaretini ödemişti. Petit Pont'u geçince Nouvelle Sainte-Geneviève sokağını da aşınca Jean kendini Notre Dame'ın önünde buldu. O zaman kararsızlığı onu yeniden yakaladı. ''Vaaz kesin, para kuşkulu!'' diye kaygıyla söylenerek Bay Legnes'in yontusu çevresinde bir süre dolandı durdu. Sonra manastırdan çıkan bir kayyumu durdurdu. ''Sayın Josas Başdiakos'u acaba neredeler?'' diye sordu. Kayyum da ''Kuledeki gizli hücresinde galiba'' dedi. ''Onu şimdi orada rahatsız etmemenizi öğütlerim size. Papaya da kral hazretleri gibi birisi tarafından geliyorsanız o başka.'' Jeon sevinçle ellerini çırptı. ''Ah yaşasın! İşte şu ünlü büyücülük hücresini görmek için mükemmel bir fırsat.'' Bu düşünceyle kesin kararını vererek azimle siyah küçük kapıdan içeri atıldı ve kulenin üst katlarına ulaştıran sancille helezonunu tırmanmaya koyuldu. Yukarı çıkarken yandan da ''Göreceğim bakalım'' diyordu kendi kendine. ''Hazreti Meryem'in kargalarının başı üzerine sayın ağabeyimin gizlediği bu hücreye pek meraklı bir yer olacak hiç kuşkusuz.'' Dediklerine bakılırsa orada cehennem ocağı yakıyor, harlı ateşte madenleri altına çevirecek olan kimya taşını pişiriyormuş. Adam sende. Kimya taşı bir çakıl taşı kadar umrumda değil. Abimin ocağı üzerinde dünyanın en büyük kimya taşı yerine domuz yağında pişmiş paskalya yumurtalarından bir omlet bulsam daha iyi olur doğrusu. İnce sütunlu galeriye gelince biraz soluk aldı ve bu bitmez tükenmez merdivene karşı bilmem kaç milyon araba dolusu şeytanlı küfürlerini de savurduktan sonra Kuzey Kulesi'nin bugün halka kapalı olan dar kapısından yukarı doğru tırmanmaya devam etti. Çan kafesini geçtikten birkaç dakika sonra yandaki bir girintiye yerleştirilmiş küçük bir sahanlığa ulaştı. Kubbenin altında tepesi sivri, basık bir kapı vardı. Duvarın yuvarlak çeperine açılmış bir mazgal deliğinden gelen aydınlık kocaman kilidi güçlü demir çerçeveyi incelemesini sağladı. Bugün bu kapıyı görme merakına kapılan kimseler onu kara duvarlar üzerine beyaz harflerle yazılmış şu yazılardan tanıyabilirler. Koali'yi çılgınlar gibi seviyorum. 1829. İmza Üjen. İmza sözcüğü de metinde vardır. Öf dedi öğrenci bir soluk alarak. Hiç kuşkusuz burasıdır. Anahtar kilidin üzerindeydi. Kapı tam yanı başındaydı. Delikanlı gevşekçe itti ve başını aralıktan içeri uzattı. Okurlarımız hiç kuşkusuz resim sanatının Shakespeare'i demek olan Rembrandt'ın harikulade yapıtına göz atmıştır. Onca güzel gravürün arasında özellikle bir tanesi vardır ki Doktor Faust'u betimlediği tahmin ediliyor. İnsanın gözü kamaşmadan bunu seyretmesi olanaksızdır. Bu son derece loş bir hücredir. Ortada üstü iğrenç şeylerle, ölü başları, küreler, imbikler, pergeller, üzerleri hiyerogliflerle karalanmış parşömen kağıtlarıyla dolu bir masa vardır. Doktor, sırtında kalın, bol kaftanı, başında da ta kaşlarına kadar inen kürk kaplı külahıyla bu masanın önündedir. Yalnız belden yukarısı görünür. Kocaman koltuğunda yarı yarıya doğrulmuş, yumruklarını masanın üzerine dayamıştır. Sihirli harflerin oluşturduğu karanlık odada güneş tayfı gibi dipteki duvarın üzerinde parlayan büyük bir ışıklı daireyi merakla ve dehşetle seyreder. Bu sihirli güneş gözle bakılınca titrer gibidir. gizemli ışığıyla donuk hücreyi doldurur. Hem korkunç hem de güzel bir şeydir bu. Aralık kapıdan içeri başını uzattığında Jeon'un gözlerine, Faust'un hücresine oldukça benzer bir şeyler göründü. Burası da tıpkı öyle loş ve pek az aydınlanmış bir yerdi. Burada da büyük bir koltukla büyük bir masa, pergeller, imbikler, tavana asılı hayvan iskeletleri, yerlerde yuvarlanan bir küre, içinde altın yapraklarının titreştiği kavanozlarla karmakarışık at başları, şekillerle, harflerle alacalanan tirşelerin üzerine yerleştirilmiş ölü başları, parşömen kağıdının çabuk kıvrılan köşelerini hiç acımadan açık olarak yığılan el yazması kalın kitaplar, bilimin bütün süprüntüleri. Her yanda da bu karışıklığın üzerinde tozlar, örümcek ağları. Ama orada ışıklı harf çemberi yoktu. Kartalın güneşe baktığı gibi parlak hayali kendinden geçerek seyreden doktor da yoktu. Gene de hücre boş değildi. Bir adam koltuğa oturmuş, masanın üzerine eğilmişti. Sırtını dönmüş olduğu için Jeon'un sadece omuzlarını ve kafatasının arkasını görebiliyordu. Ne var ki, başdiakozun karşı konulmaz rahiplik esinini dıştan bir simgeyle belirtmek istermiş gibi doğanın ebedi bir saç tıraşı yaptığı bu çıplak başı tanımakta hiç güçlük çekmedi. İşte, demek ki Jeon ağabeyini tanıdı. Ne var ki, kapı öylesine usulca açılmıştı ki, Dom Claude'u hiçbir şey kardeşinin varlığından haberdar etmemişti. Meraklı öğrenci, hücreyi birkaç dakika rahatça incelemek için bundan yararlandı. Koltuğun solunda, pencerenin altında, ilk bakışta pek seçilemeyen geniş bir fırın vardı. Bu açıklıktan içeri giren gün ışığı, yüz yuvarlak bir örümcek ağının içinden geçiyordu. Bu ağ, küçük pencerenin sivri tepesinde narin gül biçimi bir süsü ince bir zevkle çiziyordu. Tam ortasında da mimar böcek, bu dantel tekerleğin paryası gibi hiç kımıldamadan duruyordu. Fırının üzerine her çeşit kap, toprak şişe, cam imbik, kömürden yapılmış uzun boyunlu kimya aracı düzensiz bir biçimde yığılmıştı. Jeon, bir tek tava ya da bir tek tencere bulunmadığını görünce içini çekti. Mutfak takımlarına el değmemiş diye düşündü. Zaten fırında ateş yoktu. Uzun zamandan beri de ateş yakılmışa pek benzemiyordu. Kimyagerlik avadanlığının arasından Jeon'un gözüne cam bir maske ilişti. Korkunç bir madde üzerinde çalışmak gerektiğinde başdiakozun yüzünü koruduğu anlaşılan bu maske bir köşede sanki unutulmuş gibi toz toprak içinde duruyordu. Onun hemen yanı başında da hiç de daha az tozlu olmayan bir körük yatıyordu. Üst bölümünde bakır kakmayla şu sözcükler vardı. Üfle, um. Duvarlara simyacıların modası uyarınca daha başka sözcükler de yazılmıştı. Bir bölümü mürekkeple çizilmişti. Ötekiler madeni sivri uçla kazınmıştı. Gotik harfleri, Grek harfleri, Roman harfleri, İbrani harfleri karmakarışıktı. Yazılar rastgele taşarak bu şunun üzerine biniyor, en yeniler, en eskileri siliyordu. Bir çalılığın dalları gibi, göğüs göğüse bir savaştaki mızraklar gibi hepsi birbirinin içine girmişti. Bu, gerçekten de bütün felsefelerin, bütün düşlerin, bütün insansal bilgilerin oldukça belirsiz, karmaşık bir çatışmasıydı. Şurada burada, mızrak demirleri arasındaki bir sancak gibi öbürlerinin üzerinde parlayan bir yazıya rastlanıyordu. Bu çoğu zaman Latince ya da Grekçe, Orta Çağ'ın pek güzel tanımladığı kısa bir özdeyişti. Nereden? Oradan. Kişi kişinin canavarıdır. Yıldızlar, ordugah, at, tanrıça. Büyük kitap, büyük yasa. Öğrenmeyi göze al. İstediği yere esiyor ve benzeri. Kimi zaman görünür hiçbir anlamı olmayan Grekçe bir sözcük. Anokofagia. Belki de manastır yaşamına acı bir anıştırma gizliydi. Kim bilir? Kimi zaman da kurallara uygun bir altılık dizeyle ifade edilen basit bir manastır disiplinini anlatan bir özdeyiş. Tanrı'ya göksel, efendiye dünyasal densin. Bir de şurada burada çetrefil karalamalar vardı ki zaten pek az Grekçe bilen Jeon bunlardan hiçbir şey anlamıyordu. Bunların hepsinin üzerinden de yerli yersiz, yıldızlar, insan ya da hayvan resimleri, birbirini kesen üçgenler geçiyordu. Bu da hücrenin karalanmış duvarlarını maymunun mürekkebe batırılmış bir kalemi üzerinde dolaştırdığı bir sayfa kağıda benzetmeye bir hayli yardımcı oluyordu. Ayrıca hücrenin bütünü genel bir başıboşluk, bir ören görünümü sergiliyordu. Mutfak eşyasının derbederliği buranın efendisinin bir hayli zamandan beri başka işler yüzünden bunlardan uzaklaştığını düşündürüyordu. Bununla birlikte garip resimlerle süslü büyük bir el yazmasının üzerine eğilen bu efendi, düşüncelerine durmadan takılan bir fikirle eziyet çekiyormuş, bunu bir türlü kafasından atamıyormuş gibi, bu daha doğrusu Jeon'un ağabeyinin yüksek sesle düş gören bir hayalci gibi ara sıra bağırdığını işitince vardığı bir yargıydı.
''Evet Mano, öyle söyler. Zerdüş de onu öğretirdi. Güneş ateşten doğar, ay güneşten. Ateş büyük bütünün ruhudur. Onun basit atomları boyuna, sonsuz akımlarla yeryüzüne dökülür, akar ve yayılır. Bu akımlar, gökyüzünde kesiştikleri noktalarda ışık doğururlar. Yeryüzünde kesişme noktalarında altın üretirler. Işıkla altın aynı şeydir. Somut halde ateş. Aynı maddenin görülebilenden dokunulabilene, akışkandan katıya, su buharından buza olan ayrımıdır. Başka hiçbir şey değil. Bunlar hiç de düşlem değildir. Doğanın genel yasasıdır bu. Ama ne var ki, bu genel yasanın gizemini bilime çekmek için ne yapmalı acaba? Nasıl? Elime yayılan bu ışık, altın öyle mi? Belirli bir kurala uyarak genişleyen şu aynı atomlar nasıl etmeli? Kimisi bir güneş ışınını toprağa gömmeyi düşündü. İbn-i Rüşd, evet evet İbn-i Rüşd. Kordoba'daki büyük Müslüman cemaatinin camisinde soldaki ilk fil ayağının dibine bunlardan bir tanesini gömdü. Ne var ki çalışmanın başarıya ulaşıp ulaşmadığını anlamak için mahzen ancak 8000 yıl sonra açılabilecek.
Ay aksi şeytan diye söylendi Jeon kendi kendine. Bir altın lirayı beklemek için pek uzun bir zaman doğrusu ya. Başdiakos dalgın dalgın sürdürdü.
Kimisi de Sirius yıldızının bir ışınıyla çalışmanın daha doğru olduğunu düşündü. Ne var ki bu ışını saf olarak ele geçirmek pek güç. Çünkü gelip ona karışan birçok yıldızın varlığını da hesaba katmak gerekir. Flamel'e gelince, o doğrudan doğruya yeryüzündeki ateşle çalışmanın daha kolay olduğunu söyler. Flamel bu işe ne kadar uygun, önceden saptanmış bir ad. Alev. Evet, ateş. Hepsi bu kadar işte. Elmas kömürün içinde, altın ateşin içinde. Evet ama onu oradan nasıl çıkarmalı? Magistri'nin söylediğine göre çalışma sırasında anılması bu iş için yeterli olan öyle tatlı, öyle gizemli bir sihir dolu cazip kadın adları varmış ki bu konuda Mano'nun söylediklerini okuyalım. Kadınların saygı gördükleri yerlerde tanrılar hoşnuttur. Onların hor görüldüğü yerde Tanrı'ya dua etmek faydasızdır. Bir kadının ağzı saftır. Bu akan bir sudur, bir güneş ışınıdır. Bir kadının adı sevimli, tatlı, düşsel olmalıdır. Uzun sesli harflerle bitmeli, kutsanmış sözcüklere benzemelidir. Evet, bilge bilginin hakkı var. Gerçekten de. Maria, Sofia, Esmera. Tüh, lanet olsun hep bu düşünce. Kitabı hışımla kapadı. Kendisini tedirgin eden bu düşünceyi kovmak istermiş gibi elini alnından geçirdi. Sonra masanın üzerinden bir çiviyle, sapı sihirli harflerle garip biçimde boyanmış küçük bir çekiç aldı. Başdiakos acı bir gülümsemeyle, ''Bir süreden beri bütün deneylerimde başarısızlığa uğruyorum.'' dedi. ''Bir saplantı beni eline geçirdi. Ateşten bir damga beynimi dağılıyor. Sadece lambası fitilsiz yağsız yanan Kasiye Dorus'un gizini ele geçiremedim. Oysa pek basit bir şey bu.''
Jeon ağzının içinden ''Vay canına!'' diye söylendi. Rahip sürdürdü.
''Demek ki bir adamı zayıflatıp dile etmek için sefil bir tek düşünce yetiyor. Ah! Ah Claude Pagnell, benim bu halimle ne kadar alay ederdi. O kadın ki Nicola Flamel'i büyük yapıtını devam ettirmekten bir an bile durmamıştı. Ne demek? Zeşel'in sihirli çekicini elimde tutuyorum. O korkunç haham başının hücresinin derinlerinden bu çekiçle bir çiviye her vuruşunda mahkum ettiği düşmanlarından birini, isterse 2000 fersah ötede olsun, onu yutuveren toprağın altına tam bir kulaç batırıyordu. Bir akşam bu keramet sahibi kişinin kapısını dikkatsizce çarptığı için Fransa kralı bile kendi Paris'inin sokaklarında diz kapağına kadar toprağa gömüldü. Bu tam 300 yıl önce oldu. Peki çekiç ve çivi bende? Bunlar benim elimde taş yontucunun elindeki araçlardan. Hiç de daha korkunç değil. Söz konusu olan da sadece Zeşel'in çivisinin üzerine vururken söylediği sihirli sözcüğü bulmak. Çocuk oyuncağı diye aklından geçirdi Jean.
Başdiyakoz öfkeyle, dur bakalım hele bir deneyelim diye sözlerini sürdürdü. Eğer başarırsam çivinin başından mavi kıvılcım fışkırdığını göreceğim. Emenhetan! Emenhetan! Hayır bu değil. Sigeani! Sigeani! Bu çivi Fibu adını taşıyan kimsenin mezarını açsın. Lanet olsun! Hep aynı düşünce. Ve öfkeyle çekici attı. Sonra koltuğun içine, masanın üzerine öylesine bir yığıldı ki muazzam arkalığı ardında Jeon onu gözden yitirdi. Birkaç dakika sadece bir kitabın üzerinde titreyerek üzülen yumruğunu görebildi. Birdenbire Dom Claude ayağa kalktı. Bir keski aldı. Sessizce duvara büyük harflerle şu Grekçe sözcüğü kazıdı. Kader. Jeon kendi kendine "Abin çıldırmış" diye söylendi. Yazgı diye yazsa çok daha yerinde olurdu. Herkes Grekçe bilmek zorunda değil ki. Başdiyakoz döndü, koltuğuna oturdu ve başı ağır ve ateşler içinde yanan bir hastanın yaptığı gibi kafasını ellerinin üzerine koydu. Öğrenci şaşkın şaşkın ağabeyini inceliyordu. Kendisi yüreğini açık tutar, dünyada yasa diye ancak doğanın saf yasasına uyardı. Tutkuların eğilimleri üzerinde akmasına karşı koymazdı. Büyük heyecanlar gölünde her sabah öylesine bol bol yeni arklar açıyordu ki onun gölü hep kupkuruydu. Bu nedenle delikanlı şu insan tutkuları denizinin bir çıkıştan yoksun edildiği zaman nasıl bir şiddetle köpürüp kaynadığını, nasıl biriktiğini, nasıl kabardığını, nasıl taştığını, yüreği ne derece oyduğunu, setlerini yıkıp yatağını çatlatıncaya kadar nasıl iç hıçkırıklarla, boğuk titremelerle patladığını bilmiyordu. Claude Folio'nun sert ve dondurucu dış görünüşü, şu sarp, aşılmaz, soğuk erdem yüzeyi Jeon'u hep aldatmıştı. Etna Dağı'nın karlarıyla kaplı şu yüzün altında ne derece kaynar, şiddetli, derin lavlar bulunduğunu neşeli, kaygısız öğrenci asla düşünmemişti. Bunları birdenbire ayrımsadı mı bilmiyoruz ama bütün havailiğine karşın görmemesi gerekeni gördüğünü, ağabeyini ruhunun en gizli davranışlarından birinde habersizce yakaladığını ve Claude'un bunun ayırdında olmaması gerektiğini çok iyi anladı. Kardeşinin başlangıçtaki hareketsizliğine yeniden gömüldüğünü görünce yavaşçacık başını geri çekti. Yeni gelen ve geldiğini haber veren bir kimse gibi kapının arkasında bir takım gürültüler yaptı. Hücrenin içinden başdiyakoz, "Girin!" diye bağırdı. "Ben de sizi bekliyordum. Anahtarı mahsus kapının üzerinde bıraktım. Buyurun Üstad Jacques." Öğrenci cesaretle içeri girdi. Böyle bir yerde, böyle bir ziyaretin fazlasıyla rahatsız ettiği başdiyakoz, oturduğu koltukta ürperdi. "Nasıl? Jeon sen misin?" Jeon o kıpkırmızı küstah ve neşeli yüzüyle dedi. "Önünde sonunda gene de biri," dedi. Dom Claude'un yüzü yeniden ciddi ifadesine bürünmüştü. "Ne yapmaya geldiniz buraya?" Öğrenci terbiyeli, alçak gönüllü ve acıklı bir tavır takınmaya çalışarak ve masum bir halle başlığını ellerinde döndürerek "Ağabeyciğim," dedi. "Sizden bir ricada bulunmaya." "Ne?" "Pek büyük bir gereksinme duyduğum bir ahlak dersi istemeye geldim." diyen Jeon, "daha da çok gereksinme duyduğum bir parça para istemeye. diye eklemeye cesaret edemedi. Cümlesinin bu son bölümü yayınlanamadı. Başdiakos soğuk bir sesle,
''Efendi, sizden hiç hoşnut değilim.'' dedi.
Öğrenci, ''Çok yazık.'' diyerek içini çekti. Rahip Claude, koltuğunu çeyrek daire döndürdü ve gözlerini Jeon'a dikerek,
''Sizi gördüğüme çok memnun oldum.'' dedi.
Bu korkunç bir konuya giriş demekti. Jeon zorlu bir çarpışmaya hazırlandı.
''Jeon, bana her gün sizin hakkınızda yakınmalar getiriyorlar. Küçük Vicomte Albert de Gauchemont-Champ'ı sopayla yaraladığınız o dövüşme nedir öyle?''
Jeon,
''Aman canım.'' dedi. ''Ne büyük şey. Atını çamurların içinde koşturup öğrencileri yukarıdan aşağı çamura bulayarak eğlenen beş para etmez bir mahiyet beyzadesi.''
Başdiakos üsteledi.
''Giysilerini yırttığınız şu Maye Fage olayı nedir?''
''Entariyi yırttılar.'' diyor şikayet mektubu.
''Adam sende. Montaigne'ün kötü bir hırkası. Hepsi bu işte.'' ''Şikayet tunicam.'' diyor. ''Capettam.'' demiyor. ''Latince biliyor musunuz?''
Jeon buna yanıt vermedi. Rahip başını sallayarak
''Evet.'' diye üsteledi. ''İşte öğrenim ve yazın bu derecelere düştü şimdi. Latince şöyle böyle biliniyor, Süryanice hiç bilinmiyor. Grekçeden öylesine nefret ediliyor ki en bilginler için bile sözcüğü okumadan atlamak hiç de bilgisizlik sayılmıyor da deniliyor ki bu Grekçedir, okunmaz.''
Öğrenci korkusuzca ve kararlı bir tavırla gözlerini kaldırdı.
''Saygıdeğer abicim. Şurada, duvarda yazılı olan şu Grekçe sözcüğü, güzel Fransız diliyle açıklamama izin verir misiniz?''
''Hangi sözcük?''
''Kader.''
Bir yanardağın gizli sarsıntılarını dışarıya bildiren duman tutamı gibi, başdiakozun sapsarı yanaklarına hafif bir kızıllık yayılıverdi. Öğrenci bunu belli belirsiz ayrımsadı. Ağabey, büyük bir çabayla,
''Jeon?''
diye kekeledi.
''Bu sözcüğün anlamı nedir?''
''Yazgı.'' Dom Claude gene sapsarı kesildi. Öğrenci de kaygısız tavrıyla sürdürdü.
''Şu biraz yukarıdaki, aynı elin kazıdığı Grekçe, anagneia sözcüğü de kirlilik. Görüyorsunuz ki Grekçemizi az buçuk biliyoruz.''
Başdiakos hiç sesini çıkarmadan duruyordu. Bu Grekçe dersi onu dalgınlaştırmıştı. Şımarık bir çocuğun bütün inceliklerine sahip olan küçük Jeon, İsteğini ortaya atma zamanının geldiğine karar verdi. Böylece son derece tatlı bir sesle söze başladı.
''Abicim, haklı bir davada bilmem hangi delikanlılara ve yumurcaklara savrulan birkaç kötü tokat ve yumruk için bana bu korkunç suratı takınacak kadar mı benden nefret ediyorsunuz? Görüyorsunuz ya, Latincemi de biliyorum pekala.''
Ne var ki, bütün bu okşayıcı yüze, gülücülüğün ağabeyde alışıla gelen o her zamanki etkisi görülmedi. Üç başlı cehennem bekçisi köpek ballı pastayı ısırmıyordu. Başdiakos'un alnından tek bir çizgi bile silinmedi. Sert bir sesle,
''Sözü nereye getirmek istiyorsunuz?''
dedi. Jeon yüreklilikle,
''Ah evet, konuya gelelim. Sorun şu,'' dedi. ''Paraya gereksinmem var.''
Bu küstah açıklama karşısında başdiakozun yüzü tam anlamıyla öğüt verici babacan bir ifadeye büründü.
''Biliyorsunuz ki Bay Jeon, bizim Tikshop malikanesi 20 evin haracıyla gelirini üst üste korsanız bize ancak 39 Paris lirası 11 metelik 6 dinar getiriyor. Pakle kardeşler zamanına göre yarı yarıya daha çok ama gene de fazla bir şey değil.''
Jeon ayak direyerek, ''Paraya kesinlikle gereksinmem var.'' dedi.
''Biliyorsunuz ki ruhani mahkeme bizim 21 evin tam piskoposluk tımarının içine düştüğüne ve bunu ancak sayın piskoposa 6 Paris lirası değerinde yaldızlı gümüş 2 mark ödeyerek satın alabileceğimize karar verdi. Oysa bu 2 markı henüz bir araya getiremedim. Bunu siz de biliyorsunuz.''
Jeon tam üçüncü kez, ''Ben paraya gereksinmem olduğunu biliyorum.'' diye yineledi.
''Peki bu parayı ne yapacaksınız?''
Bu soru Jeon'un gözlerinde bir umut ışığı parlattı. Yüze gülücü ve tatlı tavrına büründü hemen.
Bakın sevgili Claude abicim, size hiç de kötü bir niyetle başvurmuyorum. Sizin paracıklarımızla meyhanelerde hovardalık etmeye, Paris sokaklarında altın sırma işlemeli bir palto ve peşimde uşağımla gezinmek söz konusu değil. Hayır abi, bu parayı bir hayır işi için istiyorum. Claude bir parça şaşırarak, ''Hangi hayır işi?'' diye sordu. Arkadaşlarımdan ikisi dindar bir yoksul dul kadının çocuğu için kundak takım almak istiyorlar. Sevaptır. 3 florine mal olacak. Ben de kendi payıma düşeni vererek katkıda bulunmak istiyorum. O iki arkadaşınızın adları nelerdir? Tepeleyici Piyek ve Palazyen Baftis. Başdiakos, dedi. İşte bir büyük mihraba, bir humbara topunun yakıştığı kadar hayır işlerine yaraşan adlar. Doğruyu söylemek gerekirse, Jeon pek yersiz arkadaş adları seçmişti. Bunun çok geç ayırdığında oldu. Akıllı, zeki Claude, sonra da diye üsteledi. 3 florine mal olacak bu kundak takımı nasıl şey öyle? Hem de dindar bir kadının çocuğu için. Ne zamandan beri dul ve yoksul kadınların çocukları kundağa konuluyor? Jeon bir kez daha buzları kırdı. Peki öyleyse. Evet, bu akşam Valdama Izabula Tiegi'yi seyretmeye gitmek için paraya gereksinmem var. Pis sefil, diye haykırdı rahip. Anagneia, dedi Jeon da. Öğrencinin belki de muziplik olsun diye hücrenin duvarından aldığı bu söz rahip üzerinde garip bir etki yaptı. Adam dudaklarını ısırdı ve öfkesi yüzünün kırmızılığı içinde yatıştı.
Bunun üzerine Jeon'a, ''Gidin buradan.'' dedi. ''Birisini bekliyorum.'' Öğrenci bir çaba daha gösterdi.
''Abicim, hiç olmazsa karnımı doyurmak için bana bir küçük Paris lirası olsun verin.''
Dom Claude, ''Grasyon'un papalık fetvalarının neresindesiniz?'' diye sordu.
''Defterlerimi yitirdim.''
''Latin edebiyatının neresine geldiniz?''
''Horatius kitabımı çaldılar.''
''Aristoteles'te nereye kadar geldiniz?''
Ah sahi abi, sapkınlık mezhebindekilerin hatalarını her zaman Aristoteles metafiziğinin çalılarına gizlediklerini söyleyen şu ulu rahip kimdi kuzum? Lanet olsun Aristoteles'e. Ben dinimi onun metafiziğinde parçalayıp yaralamak istemiyorum.
Başdiakos, delikanlı diye sözlerini sürdürdü. Kralın son gelişinde Philip de Comines adında bir soylu kişi vardı. Atının haşası üzerinde size düşünmenizi öğütleyeceğim şu özdeyiş vardı. Çalışmayan yemek yemesin.
Öğrenci, parmağı kulağında, gözü yere dikili, öfkeli bir suratla bir süre sesini çıkarmadan durdu. Sonra birdenbire bir kuyruk sallayan kuşunun canlı çevikliğiyle Claude'a doğru döndü.
Demek ki benim iyi yürekli abicim, ekmekçiden bir parça kuru ekmek almak için bir meteliği de bana çok görüyorsunuz, öyle mi?
''Çalışmayan yemek yemesin.''
Başdiakos'un bu acımasız yanıtı üzerine Jeon, hıçkırarak ağlayan bir kadın gibi başını ellerinin içine gömdü. Büyük bir üzüntü ifadesiyle bir şeyler haykırdı.
''Ototototay!''
Bu çılgınca çıkış karşısında pek şaşıran Claude, ''Bu da ne demek böyle efendi?'' diye sordu. Öğrenci, peki ne var yani?'' dedi. Bir yandan da gözyaşlarının kızarıklığını vermek için yumruklarını bastırdığı küstah gözlerini Claude'a dikmişti.
Grekçe bu. Eşilan'ın acıyı çok iyi belirten ölçülü bir sözü.
Sözün burasında öylesine maskara ve öylesine çıngıraklı bir kahkaha kopardı ki rahibi gülümsetti. Bu gerçekten de Claude'un hatasıydı. Bu çocuğu bu kadar şımartacak ne vardı? Bu gülümsemeyle yüreklenen Jeon,
''Ah benim iyi yürekli abicim.'' dedi. ''Şu tabanı delik ayakkabılarıma bir bakın. Dilini çıkaran pabuçlardan daha trajik bir şey var mıdır bu dünyada?''
Başdiakos çabucak ilk sertliğine dönmüştü. ''Size yeni botinler yollarım ama para asla.''
Jeon, ''Ah abicim, bir tek liracık ne olursunuz?'' diye sürdürdü sözlerini yalvararak. ''Söz veriyorum. Grasyon'u ezbere öğreneceğim. Tanrı'ya inanacağım. Gerçek bir bilim ve Erdem Petagoras'ı olacağım. Ama ne olur, lütfen, bir tek liracık. Şurada, ta karşımda bir yabanıldan
ya da bir rahip burnundan daha karanlık, daha pis kokulu açık ağzıyla duran açlığın beni ısırmasını mı istiyorsunuz yoksa?
Dom Claude kırışık başını salladı.
Çalışmayan yemek yemesin.
Jeon onun sözünü tamamlamasına fırsat vermedi.
Pekala öyleyse diye bağırdı. Canım cehenneme, yaşasın neşe. Meyhaneye gideceğim, dövüşeceğim, şarap çanaklarını kıracağım. Gidip kızlarla buluşacağım. Var mı daha diyeceğin?
Bunları söyledikten sonra başlığını duvara fırlattı, parmaklarını da kastanyet gibi şaklattı. Başdiakos kaygılı bir tavırla ona baktı.
Jeon, sizin hiç ruhunuz yok.
Öyleyse Epikur'a göre adı olmayan bir şeyden yapılmış bir bilmem neden yoksunum ben.
Jeon, ıslah olmayı ciddi bir biçimde düşünmeniz gerek.
Öğrenci sırasıyla bir ağabeyine bir de fırındaki imbiklere bakarak
ayyo diye bağırdı. Burada her şey, düşünceler de, şişeler de boynuzlu demek ki.
Jeon, çok kaygan bir eğimin üzerindesiniz. Nereye gittiğinizi biliyor musunuz?
Meyhaneye, dedi Jeon.
Meyhane ibret direğine götürür.
O da bir başkası gibi bir fener direğidir. Kim bilir, belki de Diyojen bununla aradığı adamı bulurdu.
İbret direği dar ağacına götürür.
Dar ağacı bir ucunda insan, öbür ucunda da bütün dünya olan bir terazidir.
Dar ağacı cehenneme götürür.
O büyük bir ateştir.
Jeon, sonu fena olur.
Başlangıcı iyi olmuş olur.
Tam o sırada merdivende bir ayak sesi işitildi. Başdiakos bir parmağını dudaklarına götürerek sus dedi.
İşte Üstad Jack geliyor.
Sonra da alçak sesle
dinleyin Jeon diye ekledi. Burada görüp işittiklerinizden hiçbir zaman hiç kimseye bir şey söylemeyin. Çabucak şu fırının altına saklanın ve sakın sesinizi çıkarmayın.
Öğrenci fırının altına saklandı. Orada aklına parlak bir fikir geldi.
Abi aklıma geldi. Sesimi çıkarmamam için bir florin isterim.
Sus, söz veriyorum.
Bunu bana hemen vermelisiniz.
Başdiakos öfkeyle ona kesesini atarak
al öyleyse dedi.
Jeon fırının altına sokuldu ve kapı açıldı. Karalar giyinmiş iki adam. İçeri giren adamın kara bir cübbesi, karanlık bir yüzü vardı. Pekala tahmin edebileceğiniz gibi her şeyi kendi isteğince görüp dinleyebilecek şekilde köşesine yerleşen dostumuz Jeon'un ilk bakışta gözüne çarpan şey, bu yeni gelen kimsenin giysisinin de yüzünün de son derece üzgün oluşuydu. Bununla birlikte bu yüze yayılan bir yumuşaklık, bir tatlılık vardı ama bu bir kedi ya da yargıç yumuşaklığıydı. Tatsız, yavan bir yumuşaklıktı. Saçları bir hayli ağarmıştı. Yüzü buruşuk, yaşı 60'a yakındı. Gözlerini kırpıştırıyordu. Adamın kaşları beyaz, dudakları sarkık, elleri iriydi. Jeon, adamın ne menem şey olduğunu, yani hiç kuşkusuz bir hekim ya da bir adliyeci olduğunu anlamıştı. Adamın burnu ağzından çok uzaktaydı ki bu ahmaklık işaretidir. Öğrenci bütün bunları görüp saptadıktan sonra bu kadar rahatsız bir durumda böylesine sevimsiz kimselerle geçireceği o bitip tükenmek bilmeyen zamana üzülerek deliğine iyice büzüldü. Bu arada Başdiakos bu adam gelince ayağa bile kalkmamıştı. Gelene kapının yanında duran bir iskemleye oturmasını işaret etti. Daha önceki bir düşüncenin devamına benzeyen birkaç dakikalık sessizlikten sonra ona koruyucu bir sesle
''Günaydın Üstad Jack'' dedi.
Karalar giyinmiş adam da
''Günaydın Üstadım'' diye yanıt verdi.
Bu bir yanda Üstad Jack'la öbür yanda Üstadım sözcüklerinin söylenişlerindeki iki tarzda Sayın Bay'la Bayan arasındaki, Domine ile Domne arasındaki ayrım gibiydi. Bu hiç kuşkusuz Üstad'la çırağının karşılaşmasıydı. Üstad Jack'ın bozmaktan çekindiği yeni bir sessizlikten sonra Başdiakos,
başarabiliyor musunuz? Diye sordu.
Bir iki üzgün bir gülümsemeyle,
ne yazık ki hayır üstadım, dedi. Hala üflüyorum. İstediğiniz kadar kül ama bir tek altın kıvılcımı bile yok.
Dom Claude bir sabırsızlık işareti yaptı.
Ben size onu sormuyorum. Üstad Jack Şahmoli, şu sizin sihirbazın davasını soruyorum. Sayıştay kahyasının adı Meksenye miydi? Büyücülüğünü itiraf ediyor mu?
soruşturma işinize yaradı mı? Üstad Jack hep o üzgün gülümsemesiyle
''Ne yazık ki hayır'' diye yanıtladı. ''O avuntuyu henüz elde edemedik. Bu adam bir çakıl taşı. Onu mahşi upuh suda fokur fokur kaynatsak gene de ağzından bir tek sözcük koparamayız. Bununla birlikte gerçeğe ulaşmak için hiçbir şeyden kaçınmıyoruz. Adam şimdiden paramparça oldu. Şu yaşlı komik Platus'un dediği gibi Senja'nın bütün otlarını kullanıyoruz. Kamçılara, kıpkızıl demirlere, dar ağaçlarına, kayışlara, iplere, zincirlere, zindanlara, bukağalara, boyunduruklara karşı. Hiçbir yarar sağlamıyor. Bu adam korkunç. Ne diyeceğimi bilemiyorum, sözcük bulamıyorum. Evinde yeni hiçbir şey bulamadınız mı?
Üstad Jack, kemerinde asılı duran kesesini karıştırarak, ''Bulmaz olur muyuz, bulduk elbette.'' dedi.
''Şu parşömen kağıdını bulduk. Üzerinde bizim anlamadığımız sözcükler var. Oysa cinayet davası avukatı Philip Lülye biraz İbranice biliyor. Brüksel'de Kanstersten sokağındaki Yahudiler davasında öğrenmiş.''
Bunları derken Üstad Jack parşömeni açıyordu. ''Başdiyakoz, verin bana.'' dedi. Sonra yazılara bir göz atarak
''Safi büyü Üstad Jack'' diye haykırdı. ''Emen Hetan, cadıların, büyücülerin cumartesi gecesi toplantısına geldiklerindeki haykırışlarıdır bu. Ondan, onunla, onun içinde. Şeytanı cehennemde yeniden kilit altına alan buyruktur bu. Hax, pax, max. Bu da hekimlikle ilgili bir söz. Kuduz köpeklerin ısırmasına karşı bir formül, Üstad Jack. Siz kilise mahkemesinde kralın vekilisiniz. Bu parşömen korkunç bir şey. Adamı yeniden sorguya çekeriz.'' dedikten sonra Üstad Jack yeniden kesesini karıştırarak ''Bir de bakın.'' diye ekledi.
''McSayney'nin evinde ne bulduk?''
Rahip Claude'un fırının üzerini dolduran kaplar, ailesinden bir kaptı bu. Başdiyakoz
''Ah, bir simya potası.'' dedi.
Üstad Jack o çekingen ve beceriksiz gülümsemesiyle
''Size şunu itiraf edeyim ki.'' dedi. ''Bunu fırın üzerinde denedim. Benimkinden daha fazla bir başarı elde edemedim.''
Başdiyakoz kabı incelemeye başladı.
''Potanın üzerine neler kazımış. Oş oş. Birileri kaçıran bir sözcük. Şu McSayne bilgisizin biri. Bununla altın yapamayacağınıza pekala inanırım. Yazın yatak odanıza koymaya yarar ancak. Hepsi o kadar.''
Kralın dava vekili,
''Madem ki burada hatalardan söz ediyoruz,'' dedi. ''Yukarı gelmeden önce aşağıdaki büyük cümle kapısını inceledim. Siz sayın üstadım, kapıdaki maden işlemenin Otel Diu tarafında bulunduğuna, Notre Dame'ın ayağının dibindeki yedi çıplak resimden topuğunda kanatlar bulunanın Mercutius olduğuna kesinlikle emin misiniz?''
Rahip, "Evet," diye yanıt verdi. "Bunu Augusto Nepo, hani kendisine her şeyi öğreten sakallı bir şeytanın sahibi, şu İtalyan doktor yazıyor. Zaten aşağı ineceğiz. Ben size bunu kitaptan anlatırım." Şahmoli yerlere kadar eğilerek,
"Çok teşekkür ederim üstadım," dedi. "Bakın, az daha unutuyordum. Şimdi aklıma geldi. Küçük büyücü kızı ne zaman yakalatmamı istersiniz?"
"Hangi büyücü kızı?"
"Sizin çok iyi tanıdığınız şu çingene kızı. Kilise mahkemesinin yasağına karşı gelip her gün avluda dans eden çingene. Bir keçisi var ki matematik biliyor, okuyup yazıyor. Boynuzları da şeytanın boynuzları gibi. Bütün çingene milletini astırmaya yetecek bir keçi. Dava hazır bile. Yakında tamam olur görürsünüz. Şeytan beni çarpsın ki çok güzel bir yaratık bu oyuncu kız. Dünyanın en güzel kara gözleri onda. Mısır'ın değerli iki elması. Ne zaman işe başlayacağız?"
Başdiyakoz'un benzi sararıp kesilmişti. Duyulur duyulmaz bir sesle
"Ben size bildiririm,"
diye kekeledi. Sonra da zorlukla konuşarak
"Siz McSayne ile ilgilenin," diye sürdürdü.
Şahmoli gülümseyerek
"Merak etmeyin," dedi. "Şimdi döner dönmez onu yeniden meşin işkence şiltesine bağlatırım. Ama pek yaman bir adam. Benden daha büyük elleri olan Pigatohtü'yü bile yoruyor.
Şu usta Platus'un dediği gibi, çıplak olarak zincire vurulmuş, ayaklarından asıldığın zaman 100 kat daha ağırsın. İşkence Bocurgat'ta sürecek. Bu elimizde olanın en iyisi, o da oradan geçecek.
Dom Claude derin bir düşünceye dalmış gibiydi. Şahmuli'ye doğru döndü.
Diga efendi, yani Jack efendi demek istedim. McSane ile ilgilenin. Peki peki Dom Claude. Zavallı adam mumol gibi acı çekmiş olacak. Büyücülerin cumartesi ayinine gitmek de nereden aklına gelmiş bilmem ki. Bir sayıştay kahyasının, Şalome'nin metnini bilmesi gerekirdi. Bir cadı ya da büyücü. Küçük kıza gelince emirlerinizi bekleyeceğim. Ah, cümle kapısının altından geçerken kilisenin girişinde görülen düz renkli bahçıvan resminin de ne anlam taşıdığını bana anlatırsınız. Tohum ekici değil mi o? Hey, üstad, siz hangi düşüncelere daldınız böyle?
Kendi iç evrenine dalan Dom Claude onu artık dinlemiyordu. Şahmoli, rahibin baktığı yöne gözlerini çevirince onun dalgın dalgın pencereyi kaplayan bir örümcek ağına gözlerini dikmiş baktığını gördü. O sırada Mart güneşini arayan şaşkın bir sinek gelip de ağlara takıldı. Oraya yapıştı. Ağının sallandığını duyunca iri örümcek hızla ortadaki hücresinden dışarı çıktı. Sonra da bir sıçrayışta sineğin üzerine atıldı. Onu ön ayaklarıyla bükerken iğrenç iğnesiyle de kafasını kurcalıyordu. Kralın kilise mahkemeleri vekili, "Zavallı sinek!" dedi ve onu kurtarmak amacıyla elini kaldırdı. Başdiakos sıçrayarak uyanmış gibi titreyen bir şiddetle onun kolunu tuttu.
"Üstad Jack!" diye bağırdı. Yazgının yerine gelmesine engel olmayın.
Kralın dava vekili ürkerek geri döndü. Ona demirden bir kerpeten kolunu yakalamış gibi geldi. Rahibin bakışı sabit, şaşkın, haşin, alev alevdi ve sinekle örümceğin oluşturduğu küçük iğrenç topluluğa dikilip kalmıştı. Rahip ruhunun ta derinlerinden gelirmişe benzeyen bir sesle
"Ya evet"
diye sözlerini sürdürdü.
"İşte her şeyin simgesi. Sinek uçuyor, neşe içinde, daha yeni doğmuş, baharı ve açık havayı, özgürlüğü arıyor. Evet ya, ne var ki uğursuz pencereye çarpmaya görsün. Oradan hemen örümcek çıkar, iğrenç pis örümcek. Zavallı oyuncu kız, yazgısı önceden çizilmiş zavallı sinek. Üstad Şahmoli, sakın engel olmayın, yazgı bu. Ne yazık ki Claude, örümcek sensin. Claude sen aynı zamanda sineksin de. Bilime, ışığa, güneşe uçuyordun. Ezeli gerçeğin sonsuz aydınlığına ulaşmaktan başka bir tasan yoktu. Ama öbür dünyaya, açıklık, zeka ve bilim dünyasına açılan göz kamaştırıcı pencereye doğru atılırken, sen ey kör sinek, çılgın bilgin, yazgının ışıkla senin arana geldiği o incecik örümcek ağını görmedin. Hiçbir şey düşünmeden, her şeyi göze alarak kendini oraya attın. Sefil çılgın. İşte şimdi de başın parçalanmış, kanatların kopmuş, yazgının demir telleri arasında çırpınıp duruyorsun. Üstad Jack, örümceğe engel olmayın.
Hiçbir şey anlamadan ona baka kalan Jack Şahmoli,
"Emin olun ki elimi bile sürmem," dedi. "Ama üstadım, lütfen kolumu bırakın. Kerpeten gibi eliniz var."
Başdiakos onu işitmiyordu. Gözlerini pencereden ayırmaksızın,
"Ah çılgın!" dedi. "Şu korkunç ağı o incecik sinek kanatlarınla parçalayabilseydin bile ışığa ulaşabileceğini mi sanıyorsun? Ne yazık ki daha ilerideki şu camı, şu saydam engeli, bütün felsefeleri gerçekten ayıran, tunçtan daha sert olan şu billur duvarı nasıl aşabilirdin? Ey bilimin boş kendini beğenmişliği! Nice bilgin bunca uzaktan uçarak geldi de başını orada parçaladı. Nice bilim sistemi karma karışık, vızıldayarak şu ebedi cama çarptı."
Rahip sustu. Onu yavaş yavaş kendiliğinden bilim dünyasına döndüren bu son düşünceler başdiakozu yatıştırmışa benziyordu. Jack Şahmoli şu soruyu yönelterek onu büsbütün gerçeğin bilincine çekti.
"Üstadım, altın yapmak için ne zaman gelip bana yardım edeceksiniz? Başarıya ulaşmak için sabırsızlanıyorum."
Başdiakos acı bir gülümsemeyle başını salladı.
"Üstad Jack." Michel, Pisselius'u okuyun. Bizim yaptığımız hiç de masum bir iş değil.
Şahmoli, aman üstadım yavaş konuşun. Ben de bunun ayırdındayım, dedi.
Ne var ki, yılda 30 gümüş lirayla sadece kilise mahkemesinde kralın vekili olunca bir parça gizli kimyaya el atmak gerekiyor. Yalnız alçak sesle konuşalım.
Tam o sırada fırının altından gelen bir çene ve çiğneme sesi Şahmoli'nin kuşkulu, kaygılı kulağına çarptı.
Nedir bu? Diye sordu.
Gizlendiği yerde pek rahatsız durumda olan ve son derece canı sıkılan öğrenci oralarda bayat bir ekmek kabuğuyla küflenmiş bir parça peynir bulmuş, hem bir avuntu hem de bir yemek yerine hiçbir şeye aldırış etmeden onları yemeye koyulmuştu. Karnı çok aç olduğundan çok gürültü yapıyor, her lokmayı kuvvetle çiğniyordu. Bu da kralın dava vekilini telaşlandırıp kaygıya düşürmüştü. Başdiyakos çabucak,
''Benim kedi'' dedi. ''Şunun altında bir sıçanla karnını doyuruyor.''
Bu açıklama Şahmoli'yi tatmin etti. Saygılı bir gülümsemeyle,
''Gerçekten de üstadım'' diye yanıt verdi. ''Bütün büyük filozofların yakınlık duydukları hayvanlar olmuştur.'' ''Sehvius'un söylediklerini bilirsiniz. Sana şükürler olsun Tanrım.''
Bu arada Jeon'un yeni bir gürültü yapmasından korkan Dom Claude, sayın öğrencisine cümle kapısının birlikte incelemeleri gereken kimi işlemeleri bulunduğunu anımsattı da ikisi birlikte hücreden çıktılar. Dizinin çenesinin biçimini almasından ciddi olarak korkan öğrenci de geniş bir oh çekti. Açıkta söylenen yedi küfürün yaratabileceği etki. Jeon Efendi deliğinden çıkarken
''Çünkü perisi olmayan hiçbir yer yoktur.'' diye haykırdı. ''İşte neyse. İki yarasa çekilip gitti. Uş uş, Max Pax Max, bireler, kudus köpekler, şeytan. Bıktım bunların konuşmalarından. Kafamın içi kilise çanı gibi oluyor. Bir de üstelik küflü peynir. Hadi bakalım. Aşağı inelim artık. Ağabeyimin kesesini aldım. İçindeki bütün paraları şişelere çevirelim.''
Değerli kesenin içine sevgi ve hayranlıkla bir göz attı. Üstünü başını düzeltti. Potinlerini parlattı. Külden boz bir renk alan zavallı kolluklarının tozunu silkeledi. Islıkla bir hava tutturdu. Bir iki adım zıpladı. Hücrede alınacak bir şeyler kalıp kalmadığını araştırdı. Fırının üzerinde şurada burada adi camdan izabulategi ye mücevher yerine vermeye yarayacak birkaç muskayı tırtıkladı. En sonunda da ağabeyinin son bir hoşgörüyle kendisinin de son bir kötülükle açık bıraktığı kapıyı itti ve bir kuş gibi sıçrayarak yuvarlak merdivenden aşağı indi. Helezon'un zifiri karanlıkları içinde omurdanarak bir köşeye çekilen bir şeyle dirseğe dirseğe geldi. Bunun Quasimodo olduğunu tahmin etti. Bu ona o kadar gülünç geldi ki merdivenin geri kalan bölümünü gülmekten kasıklarını tuta tuta indi. Kilise alanına çıktığında hala gülüyordu. Kendisini toprak üzerinde bulunca ayaklarını yere vurdu.
"Ah!" dedi. "Kurban olduğum Paris kaldırımı. Hazreti Yakup'un merdivenindeki melekleri bile soluk soluğa bırakacak lanet olasıca merdiven. Nereden geldi aklıma da? O gökyüzünü delen taş burgunun içine sokuldum kuzum. Topu topu da küflenmiş bir parça peynir yemek ve bir tavan arası penceresinden Paris'in çan kulelerini görmek için."
Delikanlı birkaç adım attı. İki yarasayı, yani Dom Claude'la Üstad Jacques Şahmali'yi cümle kapısının bir oymasını hayran hayran seyreder bir durumda gördü. Ayaklarının ucuna basa basa onlara yaklaştı. Başdiyakoz'un alçak sesle Şahmoli'ye
"Kıyıları yaldızlı şu lacivert taşın üzerine bir Hazreti Eyüp resmi kazdıran Guillaume de Paris'tir," dediğini işitti. Hazreti Eyüp, kusursuz hale gelmek için denenmesi, hatta çok acı çekmesi gereken kimya taşının üzerinde görünür. Gaimon Lül'ün dediği gibi, acayip şeklin koruması altında ruh olduğu gibi kalır.
Jeon, umurumda bile değil, dedi. Para kesesi bende ya.
O sırada arkasından gür ve kuvvetli bir sesin müthiş bir küfür dizisini sıraladığını işitti.
Tanrı'nın belası kahrolasıca, şeytanın arka bacağı, ölüsü kandilli, cehennem zebanisi, şeytan kovalıya sıcağı, cehennem direği.
Jeon,
şeytan çarpsın ki
diye haykırdı.
Bu dostum yüzbaşı Fibü'den başkası olamaz.
Bu Fibü sözcüğü baş diyakozun kulağına, tam da kralın dava vekiline, içinden duman ve bir kral başı çıkan banyoya kuyruğunu gizleyen ejderhayı anlattığı sırada çarptı. Don Claude ürperdi. Şah Molyeux büyük bir şaşkınlıkla salarak sözünü zırp diye kesti. Arkasına döndü. Gondologiet konağının kapısında uzun boylu bir subaya doğru yaklaşan kardeşi Jeon'u gördü. Bu gerçekten de yüzbaşı Fibü de Chateaupex'ti. Nişanlısının evinin köşesine dayanmış bir kafir gibi küfür ediyordu. Jeon onun elini tutarak ''Doğrusu ya yüzbaşı'' dedi. ''Pek büyük bir coşkuyla sövüp sayıyorsunuz.''
''Hepsini şeytan kovalasın.''
''Şeytan sizi kovalasın.'' diye yanıt veren öğrenci, ''Durun bakalım soylu yüzbaşım, bu güzel söz taşkınlığı size nereden geldi böyle?''
Fibü onun elini sallayarak,
''Özür dilerim dostum Jeon.'' diye haykırdı. ''Parlayan at birdenbire durmaz, işte ben de dört nala küfrediyorum. Şu akıllı uslanımların evinden geliyorum. Oradan çıktığımda hep gırtlağım ağzıma kadar küfür dolu oluyor. Onları tükürmek zorundayım.'' Yoksa boğulurum, şeytan çarpsın ki.
Öğrenci, gidip bir şeyler içmek ister misiniz? Diye sordu. Bu öneri yüzbaşıyı yatıştırdı.
Hem de nasıl isterim, ama bende metelik nanay.
Bende var.
Vay canına, görelim hele bir yol.
Jeon azamet ve sadelikle para kesesini yüzbaşının gözlerinin önünde açtı. Bu sırada Şah Molyeux'yi derin şaşkınlıklar içinde yüzüstü bırakan baş diyakoz da onların yanına kadar gelmiş, birkaç adım ötede durarak her ikisini de dikkatle inceliyordu. Berikiler kendilerini kesenin seyrine öylesine kaptırmışlardı ki onun farkında bile olmadılar.
Fibü, Jeon, sizin cebinizde bir para kesesi demek, bir kova suda ay demektir, diye haykırdı. Onu orada görürsünüz ama orada değildir. Orada sadece gölgesi vardır. Kahretsin. Bahse girerim ki bunların hepsi de çakıl taşıdır.
Jeon soğukça,
işte keseme döşediğim çakıl taşları, dedi.
Sonra da bir tek sözcük eklemeden keseyi yurdunu kurtaran bir Romalı gibi oradaki bir binek taşının üzerine boşalttı.
Fibu, ey ulu tanrım, diye homurdandı. Metelikler, mangırlar, gümüşler, dinarlar, Paris metelikleri. Daha neler de neler. Göz kamaştırıcı bir şey bu.
Jeon ağırbaşlı ve heyecansız öyle duruyordu. Birkaç mangır çamura yuvarlanmıştı. Yüzbaşı o coşkuyla onları yerden almak için eğildi. Jeon ona engel oldu.
Yazıklar olsun yüzbaşı Fibü de Chateaupex.
Fibü parayı saydı. Gösterişli bir tavırla Jeon'a doğru döndü.
Jeon, burada tam 23 Paris meteliği olduğundan haberiniz var mı? Bu az kesen sokağında bu gece kimi soydunuz siz kuzum?
Jeon sarışın ve bukleli başını arkaya doğru attı. Hor gören gözlerini yarı yarıya kısarak
''Baş diyakoz ve ahmak bir abim var.'' dedi.
Fibü ''Ay şeytanın boynuzu.'' diye haykırdı.
''Saygıdeğer adam.''
Jeon ''Hadi gidip içelim.'' dedi.
Fibü ''Nereye gidelim?''
dedi.
''Havva'nın elmasına mı?'' ''Hayır yüzbaşım, eski bilime gidelim. Testereyle kulp kesen yaşlı kadın. Bu bir sözcük oyunudur. Pek severim böyle şeyleri.'' ''Sözcük oyunlarına lanet olsun Jeon. Havva'nın elmasında şarap daha iyidir. Sonra da kapının yanında güneşte bir asma var. İçki içerken beni eğlendiriyor.''
Öğrenci,
''Pekala, hadi öyle olsun. Havva'yla elmasına gidelim.'' dedi.
Ve Fibü'nün koluna girdi. Böylece iki arkadaş Havva'nın elması meyhanesine doğru yola koyuldular. Bunların daha önce yerden parayı aldıklarını, baş diyakozun da peşlerinden gittiğini söylemeye hiç gerek yok. Baş diyakoz kaygılı ve şaşkın onların ardı sıra gidiyordu. Gangua ile görüşmesinden beri lanetli adı bütün düşüncelerine karışan Fibü müydü bu? Bilmiyordu ama önünde sonunda bu da bir Fibü'ydü. Sadece bu sihirli ad bile baş diyakozun tasasız iki arkadaşı sessiz ve sinsi adımlarla izlemesine, onların konuşmalarını dinlemesine ve en ufak hareketlerini dikkatli bir kaygıyla incelemesine yetiyordu. Zaten birikiler gelip geçenlere gizlerini yarı yarıya paylaştırmaktan hiç de çekinmeyerek öylesine avaz avaza konuşuyorlardı ki ne söylediklerini duymaktan daha kolay bir şey olamazdı. Düellodan, kızlardan, şarap testilerinden, çılgınlıklardan söz ediyorlardı.